Ayrım 9, Salyangoz, Hayko Bağdat, sayfa 125. Ölümsüzdür. Kafamın içinde uğuldayıp duruyor. Ali İsmail ölümsüzdür. Berkin Elvan ölümsüzdür. Hrant Dink ölümsüzdür. Anlıyorum, biliyorum nereden söylendiğini. Yakınlarımızın öldürülmesinin verdiği dayanılmaz öfkeden yüreklerimiz bir nebze soğusun diye kaçındığımız adacıklar ya bu sözler. Ben de bağırmak istiyorum, iyi gelir, işe yarar zannediyorum. Bağıramıyorum, yazamıyorum, iyi gelmiyor. Onların öldürülmesinden, onların mücadelesinden bizlere kalan en ufak bir umut ışığı, ölümün kararttığı ruhlarımıza lazım olan iyilik kırıntısı çıkmıyor bu sloganlardan. Çünkü biliyorum, ölümlüyüz bizler, onları öldürdüler. Gülümseyen ifadesiyle her görenin aşık olacağı o güzelim çocuğumuz Ali İsmail yok artık. Ölümüyle değil yaşamıyla bizlere anlatacağı sözleri, davranacağı halleri alındı ellerimizden. Cenazesinde kalabalıkla övündüğümüz, o koca yüreğinden çıkacak iki söz ile çoğalacağımız Hrant'ı susturdular işte. Yaşayabilmeleri ihtimalinden duyduğumuz heyecanın bir parçasını ölümlerinden ummanın ağırlığı basıyor üstüme. Reddediyorum. Hiçbir davanın şehitliğine inanmıyorum ben. Hiçbir ölümde kutsanacak bir taraf göremiyorum. Öldüler ama ile kurulacak hiçbir cümleyi okuyamıyorum artık. Kayıplarımızın fotoğraflarını yan yana taşıdığımız her eylem yoruyor beni. Seri katile dönüşmüş sistemin sıradanlaştırdığı cinayetler karşısında kayıplar albümü tutmamız, tetiği çekenlerin dünyasına teslim olmak gibi geliyor. Hepsi özeldi o insanların, hepsini ayrı ayrı özleyenler var evlerinde. İçimizde bir yerde her birinin yarım bıraktığı hikayelerden yaralıyız. Çocuklarımızın parmağına kıymık batsa, sabahlara kadar uyuyamadığımız evlerimizden hayata karşı bir söz savurmak ise mesele, içinde ölüm geçen her cümle isyandır. Öfkemizi azaltmaya, duygumuzu tamir etmeye olan ihtiyacımız insanidir elbet, anlıyorum. Ama öfkemi azaltmak istemiyorum ben, hesap sormak istiyorum, katiller cezalarını bulsun istiyorum. Yüreğim soğumuyor. Tam da katledilenlerin ölümlü olduklarını bildiğim için kızgınım bu kadar. İnsan yaşamına duyulan bu özensizliğe isyan ettiğim için nefesim sıkışıyor artık. Meydanlarda kefen ile gezenlerin yanında selfie çektiren bir başbakanın ruh haline duyduğum şaşkınlık hiç geçmesin istiyorum. 301 insanın madenlerde 3 kuruş için katledildiği gün fıtratlarında var diyerek hayata devam edebilen insanlar var karşımızda. Her konuşmasında Allah'ın adını anarak söze başlayanların unuttuğu bir insanın ölümü insanlığın ölümüdür hükmü çınlıyor kulaklarımda. Bir kişi, iki kişi, üç kişi ölmüş olabilir diyerek yasal mühimmatla katledilen, çocuklarımızın hatırasına küfredenler, başka çocukların ölümleri karşısında yüzümüze baka baka canlı yayınlarda gözyaşı döküyorlar. O an eşlerini, çocuklarını düşünüyorum onların. Evde ne diyorlar kocalarına, babalarına? İyi konuşmaydı diyerek tebrik mi ediyorlar? Çocuklarının cenazelerinde, mahkeme kapılarında gaz yiyen annelerin sesini duymuyorlar mı bu gürültüde? Çocuklarımız ölümlüdür. O yüzden kıymetlidirler en çok. O yüzden gözümüz gibi bakarız onlara. Onları öldürdükleri için kızgınız işte. En sert gerçek ile baş başa bıraktılar bizleri. Çocuklarımızı öldürdüler. Üzülmüyorlar bile. Dipnot: bu yazı 4 Haziran 2014 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Cenazeleri usulüne göre kaldırmak. Biz doğuluyuz. Biz cenazeleri kaldırmayı, teamüllerimizi önemseriz. Bu toprakların tüm dinlerinin, mezheplerinin birbirine benzer son görev gelenekleri vardır üstelik. Bir Müslüman cenazesini düşünelim. Ne yapıyoruz? Naaş musalla taşına yatırılır, karşısında safa geçilir, mümkün olduğu kadar birbirine yakın durulur ki kalabalıklar sığsın. İmam okumaya başlar. Bir süre sonra son yolcu için helallik istenir. Biraz fazla bağırılır helal olsun diye. Ses tonumuz yükselir. Gidene yardımcı olmaya çalışılır. Bağırsak daha iyi olacak onun için, işi biraz daha kolaylaşacak zannedilir. O kadar da sevmiyor olabiliriz sağlığında onu, fark etmez. Sonra musalla taşından cenaze arabasına gitmesi gerekiyordur tabutun. Er kişi yükü önden arkaya omuz vererek taşımaya başlar. Önde durmanın adı konmamış bir süresi olsa gerek. Henüz omuz verememişler, önde duran kişi bu süreyi uzatırsa söylenmeye başlarlar. Hatta iteklerler öndekine. Herhangi bir cenazede sırf bu yüzden kavga çıkmış olabilir bence. Patetik bir haldir bu. Omuz veremeyenler uzaktan tabuta parmaklarıyla dokunmaya çalışırlar. Götürürüz sonra gömüleceği yere. Mezarı zaten kazılmıştır, hazırdır. İslam cenazelerinde kefenle gömerler. Bizde tabutla gömüyorlar. Tek fark bu. Mezara ölenin en yakını iner. Bedeni ona teslim ederiz. Bu sefer kürekle toprak atma hengamesi başlar. Bu vazife oradaki görevlilere bırakılmaz. Toprak atmaya başlanır sonra. Orada da bir süre meselesi vardır. 3 kürek mi 5 kürek mi atacağı kalabalığa bağlıdır. Arkadan mezara şöyle bir bakarız. Mezar ne kadar doldu, sırada bekleyen kaç kişi var, bana kürek gelecek mi? Bu da patetik bir hal değil mi? Küreye ulaşamayanlar avuçlarıyla toprak atacaklar en sonunda. Ondan sonra hoca kalkar, onun yakınlarını, daha önce ölmüşlerini sayar. 7'si vardır, 40'ı vardır, Fatiha'sı, duası. Bu topraklarda usulüne göre gömülmemiş ölülerimiz var bizim. Nerede bu insanların mezarları? 1,5 milyon insan. Neredeler? Mezar yok. Ne yapabiliriz bu saatten sonra? O insanları bir daha gömeceğiz, başka çaresi yok. Gerçek usulüne göre bir cenaze töreni yapacağız. Bu cenazeyi kaldırabilmek için ölü sayısının birinci yakını olan er kişi yetmiyor Ermenilerde. Olsun, İslam'da vekalet vardır. Biz Müslümanlara vekalet verdik bu cenazeyi kaldırın diye. Hrant'ın cenazesi bunun provasıdır belki. Biz bu toprakların teamülüne göre, usulüne göre cenazemizi kaldıracağız. Fatihasını okuyacağız, duasını edeceğiz. Dünyanın her yerinden, her dilinden amin diyeceğiz. Hepimiz Ermeniyiz diyenler aslında ne söyledi? Hepimiz Ermeniyiz derken şunu söyledi insanlar, hedef çoğaltıyoruz, az var sizden, tek tek avlarlar sizi, yanına gelip senmişim gibi yapacağım artık. Sadece o cenazeyi sırtına almadı, bundan sonraki cenazenin önünü almaya çalıştı insanlar, bu çok kıymetliydi, bu toprakların uygarlığıdır bu. Kimse Ermeni olmaz, ben nasıl Türk olamayacaksam, Kürt nasıl Türk olamayacaksa, o da Ermeni olamaz zaten, o başka bir şey. Bu kadar kalın mı olmak lazım bunu anlamamak için? Bu kadar kalınlar işte. Öfkemizi, kalabalığımızı, cesaretimizi kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Bu toprakların çıkardığı en güçlü seslerden biriydi hepimiz Ermeniyiz sloganı. Bir bakanlığın kapısında ağlayan devleti gördüm. Birkaç yıl önce bir bakanla görüşmeye gittim Ankara'ya. Farkındaysanız aralara giren yazıların sayısı artmaya başladı. Taraftaki yazarlığım başladı çünkü. Artık kapıları çalınca daha kolay açılır oldu. Ankara'daki görüşmeye de gazete yüzünden gitmiş olabilirim. Barış sürecinde de görev alan önemli bir bürokrat karşıladı beni. Bakanın müsteşarıymış. Çok soğuk tabii Ankara. Bakanlığa giriş, bürokrasi, polisler, duvarlar. Artık benim yanımda da bir koruma polisi var. Dedi ki müsteşar, ne içersin, Türk kahvesi mi, gavur kahvesi mi? Tamam, bu söylenebilir bir şeydir belki ama bir hayli de kabadır. Belki ben bundan alınacağım, bilerek mi yapıyor yoksa? Kızdırdı beni düpedüz. Türk kahvesi içesim vardı, Nescafe dedim. Bakanı beklerken kahveler geldi, biraz sohbet ettik. Ben hala esprinin etkisindeyim, pek tadım yok. Konu konuyu açtı ve her Türkiye'linin yaptığı gibi havada biraz yumuşasın diye nerelisin kısmına geçtik. Malatyalıymış, Hrant abi de Malatyalıydı. Bürokrat Hrant abi ile tanışıkmış, ölümünden bir süre önce de keyifli bir sohbet etmişler. Sonra bir şey oldu, dudağı büküldü, kelimeleri titredi, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sanki her taraf yıkıldı, duvarlar, Ankara yıkıldı aniden. Ne yapacağımı şaşırdım, onu teselli mi etmeli? Karşımda ağlayan kim? Karşımda ağlayan vicdanlı bir yürekse devlet kim? Katil kim? Katili bulacak olan kim? Ağlamamak için zor tuttum kendimi. Dışarı çıktığımda ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilemez haldeydim. Devleti bilmem ama o bürokrat benim dostum artık. Aklıma düştükçe arar hatırını, ailesini sorarım. Konur sokakta bir Yunus. Ermeni lazım olunca çağırıyorlar ya, Hrant abinin anması yaklaşınca Ermeni de yeterince bulamadıklarından birkaç şehre gidip konuşmak zorunda kalıyoruz. Pakrat abi, yani Estukyan, bir şehre koşturuyor, belki bir başka ülkeye, Garo bir başkasına. Robert Koptaş, Karin Karakaşlı, herkes elinden geldiğince görev ifa etme peşinde. Biz de Kemal'le önce Ankara'ya gideceğiz, sonra İzmir'e. Makine mühendisleri Konur sokakta. Konuşmaya başlamadan önce aşağıda birer sigara içelim diyoruz. Yanılmıyorsam hafta sonu Konur sokak insandan geçilmiyor. Müdürünü rüyasında defalarca öldürmüş mutsuz memurlar da orada, hükümetin çaycısı da, tayyörünü kravatını gevşetmiş bir biranın belini kırmaya yer bakan devlet görevlileri de. Güneydoğu'nun bağrından kopmuş, oralarda iş tutmuş, at kuyruklu, küpeli, renkli Kürt çocukları da, demin Eydem'den gelen gençler de, özellikle gençler Ankara'ya inat rengarenk. Güzeldir Ankara'nın gençliği. Gelen geçene bakıyoruz. Vakit geliyor, yukarı çıkacağız yine. Bir dakika, Kemal gel benle diyorum. Nereye diyor? Gel bak. Bir yandan sese doğru koşarken bir yandan da duduk sesi geliyor diyorum. Kulağını uzatıyor, saçmaladığımı düşünüyor olmalı. Vallahi bak, göreceksin. 100-150 metre sese doğru yürüyoruz. Kemal'in suratında sıkılmış bir hal. Saçmalıyor diye düşünüyor olmalı. Ya da gayipten sesler duyduğumu sanıyor. Bu kadar gürültünün ortasında diye söyleniyor Kemal. İstiklal Caddesi'nde kukla oynatan, siyah giysili, vantriloğu andıran sakallı bir sanatçı genç vardır. Ankara'ya gelmiş bizim gibi. Ses onun kötü mono hoparlöründen geliyor. Yakından bile duyması zor, belli belirsiz. Gösterisine eşlik eden müzik, dudukla çalınan bir Ermeni şarkısı. Duyuyor musun diyorum. Vay be diyor. Bu kadar yakından duyuyorsun da Kemal. Önemli olan nerede olursan ol, ister 10 kilometre uzakta, ister başka bir kıtada. Önemli olan o sesi duyabilmek. Makine mühendislerindeki o konuşmayı Yunuslara ayırıyorum. Yunuslar, denizlerin en güzel canlılarıdır onlar, şans getirirler. Çocuklarımızın dokunmasını isteriz. Vapurların arkasında gözüktüklerinde toplaşır elimizle işaret eder, bak bak gördün mü diye tanımadığımız insanlara gösteririz. Masumdurlar, aralarında garip bir iletişimleri vardır. Bir ses çıkarırlar, denizlerdeki milyonlarca canlının duyamayacağı bir ses, tehlikeyi haber ederler. Kilometrelerce uzaktan o sesi duyar diğer Yunuslar, toplaşırlar, yetişmeye çalışırlar, artık çok geç olmuş ise ağlarlar. Ağlama seslerini kilometrelerce öteden başka Yunuslar duyar, onlar da gelirler, ağlarlar. Siz hiç insanın bu sesi çıkardığını duydunuz mu? Yaşadığımız bütün kakofonide, bağırışlarda, küfürün kafirin arasındayken hem de duyabildiniz mi? 1915'te koca bir halk yollara sürülmüşken, kucağında çocuklarıyla yarı çıplak kadınların, bebeklerin sesini duydunuz mu? Biliyorum çok patırtı var yüzyıldır ama hiç mi duymadınız? 6-7 Eylül'de yağmacı güruh kapısını tekmelerken yatağının altına saklanmış yaşlı insanlar bağırdılar. Gazete satıcısı çocuklar manşet, atamızın evini bombaladılar diye seslenirken cılız mı kaldı ihtiyarın sesi? Roboski'de çocuğu devlet mühimmatı ile parçalanmış adam kendisine uzatılmış mikrofona ''Bu yapılan benim oğluma hakarettir'' dedi, Kürtçe söyledi. Duydunuz mu? Hrant'ı, Sevag'ı, Ali İsmail'i, Ceylan'ı hep beraber duyuyoruz. Mümkünatı yok, başka türlü olmaz. Sonra biri geliyor, Karabağ'ı duydun mu diye fısıldıyor kulağıma. Binlerce asker, polis şehidi duydun mu diyor. Şaşıyorum bu soruya. Duydum elbet. Niye soruyor diyorum içimden. Sonra deli gibi sinirleniyorum. Bana bir acıyı tarif etmek için değil, öbür acıların kafamdaki seslerini susturmak için soruyor. Sesler sesleri bastırsın istiyor. Sesler çoğalıyor oysa benim kafamda, birleşiyor. İnsanoğlu acı karşısında sadece tek bir ses çıkarabiliyor. Duyuyorum. Bazen başka hiçbir şey duyamaz oluyorum. Kadınların okul girişlerinde başlarındaki örtüyü çekiyorlar o dönem. Bir ses çıkıyor. Duyma diyorlar. Duyma, duyarsan onlar güçlenir. Sonra kavgada mevziyi kaybederiz. Gezi'de gençleri öldürüyorlar, gözlerini çıkarıyorlar. Demiştik, sen duydun diye oldu bütün bunlar deniyor. Sonra o başörtülü kadınlar kızmaya başlıyor. Duyma sokakta vurulan çocukları diyorlar. Duyma, duyarsan yine çekiştirirler yakamızı paçamızı. ODTÜ'de standın başındaki kadın ürkekçe uzaklaşırken bir an geriye dönüyor. Lütfen diyor, yapmayın. Şık değil bu, içine sinmiyor, duyuyorsun. Ertesi gün polis onlarca çocuğa saldırıyor kampüste. Bağırıyor gençler. Canları acıyor ve acıyı saklamak için öfkedenmiş gibi yaparak bağırıyorlar üstelik. Duyuyorsun ama dün o lütfeni duyduğun için sen sus diyorlar. Aynı anda duymamalısın ikisini de. Yaptığın siyaset değil diyorlar. Ben siyaset bilmiyorum. Toma'nın altına ölmek için değil yaşamak için yattı o adam. Gördüm yüzünü. Herkes dursun diye bağırıyorsun. Dünya dursun istiyorsun o an. Toma'nın motoru çalışıyor. Sesini duyuyorsun hem motorun hem adamın. Polisin ses minibüsüydü o sesi çoğaltan. Olmaz diyorlar. Sen solculuk bilmiyorsun diyorlar. Ben solculuk bilmiyorum. Duyuyorum, kafamın içinde hep sesler var. İçimde tutmak istemiyorum, dillendiriyorum. Ben başka türlüsünü bilmiyorum. En acıyan yerlerimizden tanışıyoruz biz bu topraklarda. O acının bir sesi var. Siz hiç insanın bu sesi çıkardığını duydunuz mu? Dipnot, bu yazı 10 Eylül 2013 tarihinde Taraf gazetesinde yayımlanmıştır. Öldürülenlerin ölümü hak ettiğine inandırıldık. Bu ülkede en çok en mağdurlara kızılır. Hakim algımızla kimliği yüzünden başına felaket gelen insanlara, mağdurlara kızarız en çok. Mesela Ermenilere çok kızgınız, Alevilere kızgınız, Kürtlere, kadınlara, LGBTİ bireylere kızgınız. Çocuklarının kemiklerini arayan annemiz yaşındaki cumartesi annelerini tekme tokat kovaladık, copladık, polis arabalarına bindirdik. Kesmedi öfkemizi, onlara gaz sıktık. Ermeni derdini anlatsa bilmem neyin taşeronu, hain, dış mihrak oldu durdu. Kürt anlatırsa bölücüydü, trans birey anlatırsa ahlaksızdı, gençlerimizi tehdit ediyordu onların yaşamı. Öldürülenlerin ölümü hak ettiğine inandırıldık. Çünkü öldüren devlet ise öldürülen masum değildir bizim için. %80'i kadın ve çocuklardan oluşan yüz binlerce Ermeni sürgün yollarında vahşice katledilirken ama onlar da Rus üniforması giymiş diyerek soğutabildik yüreğimizi. 6-7 Eylül'de Atatürk'ün evine bomba atmışlar palavrasıyla insanların evlerine, mahremlerine, namuslarına, çocuklarına, mezarlarına el uzatanların hassas ruh hallerini savunduk. Ülkeyi bölecek onlar dediklerimizin, devlete zimmetli beyaz toroslara bindirilip faili malum eller ile gömülmesine yol verdik biz. Aziz Nesin Allah'a küfür etmiş dediler diye 35 insanın üzerine benzin döküp yaktık onları Sivas'ta. Biz katilin cinayeti işlemesindeki hafifletici sebeplere aşık olduk hep. Biz kendimizi hep katile yakın hissettik. Katil o cinayetleri biraz da bizler için işledi diye inandık. Üzücüydü ama gerekliydi bu olanlar. Ancak bizleri de bu cinayetlerin ortağı kılarlarsa hesap soramazdık onlardan. Milli hassasiyetler hep cinayet işledi bu topraklarda. Yolda bulunmuş nüfus cüzdanını cinayet mahalline bırakan uyanık katiller gibiydiler oysa. Türklük adına öldürdüm diyerek Türklerin vicdanlarına kilit vurdular. Eski devlet bütün bu olanlar için özür dilemeye başlarsa ilk sıraya Türkleri koysun. Çünkü kendi iktidarını kuvvetli kılmak için bütün cinayetlerini onun adıyla işledi. Hiç hesap soramadık. Katile gönül rahatlığıyla katil diyemedik. Sonra el birliğiyle bir yöntem icat ettik. Yüzleşme toplantıları adı altında bir takım toplantılar yapılmaya başlandı. Oralarda bir masa etrafında oturan insanlar karşılarında oturan dinleyicilere başlarına geleni anlattı. Kimdi bu insanlar? Bir Kürt, bir Alevi, bir başörtülü, bir Ermeni, bir trans birey. Espri olsun diye ben topluluğa Türkiye'nin loserları diyorum. Kaybedenler güruhu yani. Her toplantıda tekrar tekrar dertlerini anlatmaya başladı insanlar. Salondaki kalabalıklar olan biteni ilk defa duyuyormuşçasına ilgiyle dinlediler. Toplu terapi seansları gibi anlattırdıkça iyileşeceğini düşündüğümüz insanlara bir süre sonra yeni bir görev biçmiş olduk. Anlat, yine anlat. Sana ne olduğu anlat. Dinleyenlerin etkilenerek ayrıldığı her toplantının sonunda anlatıcılar biraz daha yorgun, yine canları yanmış, kendi hikayelerinden sıkılmış halde evlerinin yolunu tuttular. Onların işi bizden daha zordu. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 140.